Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programına hoş geldiniz. Her zamanki gibi konuğumuz, moderatörümüz, doçent doktor Fırat Erdoğan Bey. Hocam, sorularımız daha önce de vardı ama biz genel amaçlı bazı soruları yine de sormak istiyoruz, tekrarlıyoruz. Dinleyicilerimizden zaman zaman yeni dinleyicilerimizden de sorular geliyor. Menenjit nedir? Tehlikeli midir? Tedavisi nasıldır? Nasıl davranmalıyız? Aile ne bu konuda nasıl davranmalı? Biraz daha bu konuyla alakalı açıklama yapabilir miyiz?
Olur inşallah. Ya aslında menenjit böyle belki 5-10-15 sorunun bir araya geldiği bir soru gibi oldu bu. Menenjitle ilgili merak edilen, menenjitle ilgili önemli olan, menenjitle ilgili önemli olsa ya da olmasa korkulan durumlar var, yapılabilecek işler var. Belki bu konuları böyle bir bütünlük halinde arz etmek daha faydalı olur diye düşünüyorum ben de. Şimdi öncelikle menenjit nerenin iltihabıdır? Menenjit meninx denilen zarların iltihabıdır. Baştan başlayacak olursak kafa baş bölgesinin anatomisine, işte en dışta gördüğünüz saçlı deri, altta kafa kafatası, kemikler ve buradan içeride beyin dokusu. Ama beyin dokusu böyle kemiklerin içine yapışmış değil. Kafatasınızdan işte bir miktar daha küçük. Çocuklarda daha farklı, yaşlılarda yine daha farklı olmak üzere oranları. Kafatasının belki işte %80'ini, 90'ını bir rakam bilmiyorum ama bunun gibi bir oranını kaplayan bir doku. Beyin dokusu var. Beyin dokusunu saran zarlar var. Bunu korumak amaçlı olarak. Bu zarların iltihabına menenjit diyoruz. Tanı koymakta da en sık kullandığımız metot bir komşuluk ilişkisi ile hem bu zarlarla, beyin dokusuyla, beyin içindeki boşluklarla ilişkili olup omurilikten de aşağıya doğru inen beyin omurilik sıvısı dediğimiz bir sıvı var. Bu sıvıyı da alarak tanı koyuyoruz. Aslında olayın özü bu. Bu kadar bir şey. Önemli olan bu beyin dokusu ve bu beyni saran zarlar nasıl iltihaplanıyor ve aynı şey mi? Aynı şey değil. Evet. Beynin kendi iltihabına ensefalit deniyor. Beyni saran zarların iltihabına menenjit deniyor. Aslında başlangıç tablosu vücudun herhangi bir şekilde aldığı bir organ. Ki bu neredeyse tamamen ağız boğaz yoluyla alınmış. İşte genellikle hava yoluyla alınmış mikroplar. Genellikle önce geniz bölgesinde yerleşiyorlar, çoğalıyorlar. Daha sonra kan yoluyla, nadiren komşuluk yolu ile beyne doğru yayılıyorlar. Bütün menenjitlerin başlangıcı aslında basit grip nezle şikayetleri gibi başlıyor. Bu basit grip nezle şikayetleri birkaç gün sonra işte bir türlü kontrol altına alınamayan ateş, bu ateşin mevcut tedavilere daha sonra antibiyotiklere de yanıtsız olması bazen görülüyor. Bu ateşe eşlik eden menenjite has bir takım klinik bulgular var. Bunların görülmesiyle birlikte de klasik menenjit tablosu ortaya çıkıyor. Çoğunlukla böyle dedik, nadiren kulak iltihapları, sinüzit gibi komşuluk yoluyla olan enfeksiyonların yayılımı söz konusu olabiliyor. Daha nadir olarak işte kirli sular, nehir suları, deniz sularından da beyin ve işte meniksen iltihapları söz konusu olabiliyor. Bu mikroplar kapıldığında, bu işte zar iltihaplandığında öncelikli olarak kafa içinde bir basınç artışı meydana geliyor. Esas şikayetler de buna bağlı ortaya çıkıyor. Yüksek ateş, baş ağrısı, kusma ama böyle fışkırır tarzda kusma, baş ağrısı ama böyle şiddetli baş ağrısı genel durum bozukluğu ile kendini gösteriyor. Aile zaten eğer ilk günlerde hemen koşa koşa gelmemiş, biraz tablo olgunlaşmış ise genellikle hekim arkadaş bu böyle bir hastayı görür görmez en azından düşünür, menenjit olabilir mi diye. Evet, hastalık ürkütücü bir hastalık ama tanısı tabii o kadar kolay konabiliyor. Ense sertliği muayenesi veya meningel irritasyon bulgusu var mı yok mu diye bakmak tanı konusunda çok faydalı oluyor ki de bu da bir hekim arkadaşın işte hastayı yatarken eliyle yaptığı muayenelerle elde ettiği sonuçlardan ortaya çıkabiliyor.
Hocam, menenjitte bir yaş ortalaması var mı yani?
Yok, yeni doğan bir günlük bebekte menenjit olur. 100 yaşında bir amcamızda menenjit olabilir.
Olabilir.
Tabii. Özellikle mesela bu sık görülen problemlerden biridir. Annenin doğum kanalından kapılmış bir mikrop mesela menenjite sebep olabilir. Ama biz ilk bir aydaki enfeksiyonlarda genelde hani menenjittir, zatürredir, kulak iltihabıdır ifadesi yerine sepsis demeyi daha çok tercih ediyoruz. Hani kanında mikrop var ve buna bağlı bir inflamatuar yanıt oluşmuş diye. Ancak sepsis dediğimiz çocuğu da bırakmıyoruz. Menenjit var mı yok mu diye mutlaka belinden su alıp bakıyoruz. Tedavi belki ilk etapta çok değişmiyor ancak bir takım komplikasyonların takibi açısından bir insanın menenjit olup olmadığını bilmek önem arz ediyor. Tedavi belki gene aynı oluyor ama bu dediğim gibi çok önemli değil. Basit bir muayeneyle menenjitten şüpheleniliyor. Normal şartlarda bir akciğer enfeksiyonu olsanız bir PA akciğer grafisi çekilir. İşte mikrop var mı, bir kan tahlili yapalım. İşte idrar yolu iltihabı olabilir mi, bir idrar tahlili yapalım gibi şeyler söylenebilir. Ancak menenjitte hiçbir şekilde bir kan, bir idrar, bir görüntüleme tetkikiyle asla tanı koymak mümkün değildir. Bu tip tanı metotları menenjit tanısını destekler ya da ekarte edebilir. Ama %100 sonuç vermez hiçbir şekilde. İşte baktınız kanınızda mikrop yoksa menenjit yoktur demek değil. Böyle bir şey iddia edemezsiniz. Aynı şekilde bir akciğer filmi çektik. Akciğerde işte zatürre var, o zaman menenjit değil, böyle bir şey diyemezsiniz. Bunu demenin tek yolu vardır. O bahsettiğimiz sıvının alınıp örneklemesinin yapılması yöntemidir. Normal şartlarda beyin dokusunun içindeki lateral ventrikül dediğimiz iki boşluk ve bunların ortasında bir ventrikül daha vardır. Bu boşluklarda gezinen sıvıdır beyin omurilik sıvısı. Bunlar da yapılır ve gün içerisinde sirküle eder sürekli olarak. Toplam hacmi yaşa göre değişmekle birlikte dediğim gibi gün içerisinde sürekli yapılan emilen bir sıvıdır. Faydaları beyin dokusunun ve buradaki çevre dokuların çevre travmalardan korunmasına yarar özellikle. Bir takım nörotransmitterlerin iletiliminde de görev aldığı zannedilmektedir. Ama ana özellik süspansiyonun sağlanmasıdır. Bu sıvı lateral ventriküllerde yapılıp o merkezi ventriküle buradan da omurilik aracılığıyla aşağı doğru iner. Böyle olunca siz çocuğun hani belinden sıvı almak dediğiniz şeyi yaptığınızda aslında beyninden sıvı almış gibi olursunuz. Bu sıvının özellikleri beyin içindeki sıvıyla aynıdır. Beyin zarı iltihabı olduğunuzda, menenjit olduğunuzda, ensefalit olduğunuzda da bu sıvının belli özelliklerine bakılarak rahatlıkla tanı konabilir ve bu neredeyse %100 tanı yöntemidir. İşlem şöyle yapılır. Öncelikli olarak hastada kafa içi basıncı arttıran bir durum var mı diye bakılır. Böyle bir şey varsa belinden su alınmaz. Bunu zaten yapacak her hekim arkadaş fazlasıyla bilir. Öncelikle bir göz muayenesi yapılır. Göz muayenesinde problem saptan ise buna imkan yok. İşte farklı imkanlar var. Tomografi yapılacak. Tomografi yapılabilir, ihtimaldir. Yapılabileceğine kanaat getirilmişse hastanın işte tam böyle kuyruk sokumunun biraz üzerinden diyelim kabaca basit bir iğneyle girilir. Bir miktar örnek için 3-5 mililitre kadar sıvı alınır ve çıkılır. Aileler niye ise pek çok daha ciddi girişimde endişe etmezken bu konuda çok ciddi endişe olur. İşte belinden sıvı alındı, beyin sıvısı alındı gibi gerekçelerle. Evet. Halbuki yani komplikasyon ihtimali basit bir ponksiyondan çok farklı olmayan bir işlemdir. Yani damarınızdan kan örneği alınacak. Kimsenin aklına itiraz etmek gelmez. Bir kan tahlili yaptırıverdik olur bu. Halbuki hijyene, sanitasyona, kurallara dikkat etmezseniz oradan kapacağınız bir mikrop da ölümcül olabilir rahatlıkla. Buradan da sıvı alırken eğer tedbirinizi baştan almışsanız, kafa içi basıncı artıran bir durum yoksa rahatlıkla sıvı alınabilir. Alınan örnek ilk etapta alan hekim arkadaş tarafından mikroskopta incelenerek direkt menenjit var ya da yok denebilir. Var bu bakteriyel gibi duruyor, var bu viral gibi gözüküyor denebilir. Bir takım özelliklerine bakılarak işte bir tüberküloz hastalığı hakkında bir fikir bildirilebilir. Bir kanama bulgusu saptanabilir. Bu açılardan da farklı tanıları da destekler bu işlem aslında. Onun dışında basit incelemeden sonra bunlar kültüre gönderilir, biyokimyaya gönderilir. Dediğim gibi bir takım özellikleri göz önünde bulundurularak işte menenjit mi, bakteriyel mi, değil mi'nin ayrımına gidilmeye çalışılır. Eğer bunlarda bir problem yok ise yani menenjit tanısı koyduk işte klasik bakteriyel menenjit. Hastamız hastaneye yatırılır. İşte hastanın durumuna göre, mikrobun düzeyine göre, enfeksiyonun durumuna göre 3, 5, 7, 10 gün kadar bir süre yatarak hastanede tedavi görür. Damardan antibiyotik tedavisi uygulanır. Çok da trajik bir, çok da böyle dramatik bir düzelme görülür. Antibiyotik tedavisi başlandıktan sonra genelde 24-48 saat içinde o bütün toksik tablo gider. Ateş düşer, çocuğun keyfi yerine gelir. Kusmaları, baş ağrıları düzelir. Zaten ailede bunu gözlemler. Yani çok iyi gittiğine dair. Nadiren tedaviye yanıtsızlık olabilir. Çünkü biz başlarken antibiyotik tedavisine en sık görülen mikroplara karşı ezbere bir tedavi başlıyoruz. Ampirik antibiyotik uygulanması deniyor buna. Çok nadiren kültür farklı sonuçlar getirip işte bu antibiyotik bu mikroba yaramıyormuş gibi sonuç görüldü olur ama bunun sonucu beklenecek durumda değildir. Çünkü o an en sıka göre iş yaparsınız. En uygun değilse bile o antibiyotik bir miktar uygundur. Tabloyu en azından baskılamış olur bir müddet. Evet. Genellikle tedavi enfeksiyonu yapan etkenin cinsine göre 10-14-21 gün arası devam eder.
Hocam bu arada anne babanın ya da ebeveynin burada bulgular noktasında dikkat etmesi gereken şeyleri nedir? Var mı?
Maalesef yok. Yani standart bir grip nezleden ayırt edemezsiniz. Ancak tablo tamamen olgunlaşıp dört dörtlük menenjit olduğunda işte fışkırır tarzda kusma, baş ağrısı, yüksek ateş. Evet. Biraz daha ilerlediğinde konfüzyon, sersemlik, uyku hali, işte çok yanıt vermeme gibi durumlar.
Peki,
belki.
Peki ilerlemiş mi oluyor bu dört dörtlük?
Artık ilerlemiş demek çok doğru değil. Gene de hani dört dörtlük olmuş bu. demek daha doğru olur.
Tanı koyma açısından.
Tabii evet. Tanı da konur, hastalığın tablosu da oturmuştur. Çünkü hı-hı, onun öncesinde bu bulgular, ateş, baş ağrısı, kusma diyorum. Her hastalıkta olabiliyor yani. Bunlar. Sinüzit olur, menenjitte de olur. Hı-hı. İdrar yolu iltihapları da ateş ve kusma ile gelebilir. Kulak iltihapları da ateş ve baş ağrısıyla gelebilir. Bunu ayırt etmemiz mümkün değildir. Hı-hı. Böyle olunca her grip nezlede o zaman menenjit mi sorusu akla gelir ama... Yani. Şimdi şöyle, bu programın belki faydası bu, sizin dediğiniz gibi aile ne zaman korksun gelsin, evet, sorusuna cevap vermek, ama burada asıl bilinmesi gereken, bir insan kolay kolay menenjit olmaz. Yani bir çocuğun menenjit olması, emin olun, çok çok çok gayret gösteren bir durumdur. Bu bağışıklık sistemi, anatomik yapılar, kapılan mikrobun durumu, vücudun genel bağışıklık durumu, toplumsal özellikler, göçler, savaşlar vesairelerde dahil olmak üzere mevsimsel değişikliklere bağlı olarak ortaya çıkan bir durumdur. Aslında aynı mikrop alınmıştır. Bağışıklık çok iyi durumdadır. Bir farenjit olarak sınırlar. Bağışıklık zayıftır. İşte bakımsız hastadır vesairedir. İlerler, menenjite gider.
Aşısı olmayabilir.
Gibi sebeplerle gidebilir. Böyle olunca hani aileye şu olursa menenjitten korkun gelin demek doğru değil. Çünkü şu olursa diyeceğimiz belirti olduğunda zaten aile de anlıyor onu, doktor da anlamış oluyor. Arkasından genelde şu olur. İki soru bize çokça gelir. İşte bu ara çok gündemde olan özel menenjit aşısı diye bilinen bir aşımız var. Evet. Meningokok diye bir mikroba karşı. Aileye biz diyoruz ki bakın, kitap diyor ki aileye bilgi verelim. Aile istiyorsa yapalım bu aşıyı. Hı-hı. Aile diyor, yok yok hocam biz bilgi istemiyoruz. Niye? İşte benim halamın kızı menenjit geçirmişti. Aman bizde ailevi hemen. Böyle bir şey yok. Menenjit hastalığının aileviliği yoktur. Menenjit hastalığı bir enfeksiyon hastalığıdır. Yani çok çok çok nadiren, ama böyle milyonda 10 milyonda bir dik durumlarda belli anatomik defektlerin olduğu aileler vardır. Bunlar da menenjit sıklığı artmaktadır, ama bu menenjite yatkınlık anlamına gelmez. Bağışıklık sistemi zayıf anlamına gelir sadece. Böyle olduğu için hani ailevi özellik yoktur menenjitte. İkinci olarak da hani olduktan sonra ömür boyu paranoyaklık yapmanıza gerek yok. Yani evet, bu kadar basit değil, ama kulak iltihabı olmakla menenjit olmak arasında mantıken bir fark yoktur. Kafanıza bir kere taş düştü, bir daha düşme, yani düşmez muhtemelen. Evet, 2-3-5 kere menenjit olan insanlar var muhakkak, ama zaten biz çocuk hekimi olarak ikinci menenjit tanısı koyduk mu o çocuğu hayatta bırakmayız bir daha bir yere. Hmm. Mutlaka bağışıklık sistemi didik didik araştırılmalıdır ve genellikle altta yatan bir hastalığa bağlı böyle tekrarlayan menenjitler olur. Bazen bağışıklık sistemin işte kompleman eksikliğine bağlı durumlar olur, ama bazen de işte boz kaçağı olan durumlar vardır. Geçirilmiş kafa travması vardır. Evet. Küçüklükte çok ciddi bir kulak iltihabı geçirilmiş. Oradaki anatomik yapı bozulmuş. İşte zarlar delinmiş. Kemikte travma olmuş vesaire gibi durumlardan böyle tekrarlayan menenjitler ortaya çıkabilir. Ama menenjit dediğim gibi yani şikayet olarak yerine geldiğinde, oturduğunda tablo hekim arkadaşını görür ve direkt tanır zaten.
Evet. Hocam daha önce de bu konulara değinmiştik. Bazı önümüzde sorular var. Bunları cevaplamıştık. Şimdi gene bir dinleyicimiz, yeni doğanda kasık fıtığı olur mu? Olabilir mi? Diye sormuş.
O zaman Tamer Hocam, pardon, ben şöyle diyeyim. Hani ben menenjitten devam edeceksiniz zannettim. Menenjitle ilgili iki kelime daha söylemek lazım. Tedavi dediğimiz gibi iki şey bilinmelidir. Menenjit vaktinde ve uygun tedavi edildiğinde hiçbir hasar sekel bırakmadan düzelir. Evet. Uygun antibiyotiği ve erken başlamanız şartı ile. Geç kalındığında bir takım komplikasyonlar gelişebilir. Beyin dokularına iltihap yayılabilir. İşte hidrosefali dediğimiz beyin omurilik sıvısında artışa neden olabilir bu durum. Tıkanıklıklara, yapışıklıklara bağlı. İşitme kayıpları, bazen zekayı etkileyen durumlar ortaya çıkabilir. Öğrenme fonksiyonları etkilenebilir. Bir, bu unutulmamalıdır. Hı hı. Bu manada önemli. İkinci olarak da menenjitten korunmak mümkün müdür? Şimdi menenjit hastalığı yapan mikropları elerseniz menenjitten de korunmuş olursunuz mantıken. Menenjit yapan mikroplardan en sık görülenleri Türkiye şartlarında Haemophilus influenzae ve Streptococcus pneumoniae dediğimiz iki mikrop idi. Bunlardan biri karma aşıda, diğeri ise zatürre aşısı içinde yer almaktadır zaten. Bunlara karşı koruma var. Onun dışında viral menenjit etkenlerine karşı aşı yok. Böyle bir şey mümkün değil. Maalesef olursa oluyor. Tüberküloz yeri geldiğine menenjit etkeni olabiliyor. Ancak BCG aşısı yapıldığı için ülkemizde yaygın olarak bunun da olmayacağını ümit ediyoruz. Bu rutin aşılar yapıldıktan sonra şu an isteğe bağlı yapılan bir de meningokok aşısı var. Hı hı. Meningokok da menenjit yapan mikroplardan biridir. Evet. Ama Türkiye'de belki 15 yıl önce esamesi okunmayan bir mikrop idi. Şu an bu artık ön planda konuşuluyor ve buna karşı aşı önemseniyor. Niye, işler kötüye mi gitti? Hayır, aslında işler iyiye gitti. Birinciyi ve ikinciyi eledik artık, alaşağı ettik. Şimdi işte bak, atıyorum 8. sıradaki mikrop birinciliğe yerleşmiş oldu. Anlamı çıkıyor. Bu aşının da mutlaka yapılması gereken bir grup hasta var, ancak işte bunlar kafa travması geçirmiş, bir sebepten dolayı dalak fonksiyonları olmayan çocuklar gibi özellikle gruplar. Geri kalan kısım için şu an itibariyle yapılması iyidir görüşe hakim.
Firmaların da burada bir şeyi olabilir mi?
Maalesef bu konuda ciddi baskı olduğu kanaatindeyim ben de. Çünkü niyeyse son zamanlarda hemen önce aşı gelir, arkasından da bu aşının gerekliliğine ait yayınlar ve konuşmalar başlar. Aşının mutlaka yapılması gereken bir grup hasta var. Bunda hiç tereddüt yok. Geri kalan kısım için ise yapmak ve yapmamak, bunun kurtarırlığı konusunda henüz de Sağlık Bakanlığı'nın da bir stratejisi oluşmuş değildir. Kitaplarda da hani buna çok çok ciddi bir konsensüs yoktur. Bir yapalım, her halükarda koruruz, şu kadar hasta da olsa koruruz görüşü de var. Ancak yaptığımız her aşıyla bir bedel ödetiyoruz çocuklara. Hani bunu bu kadar yapmamız doğru mudur da bilmiyoruz, ama bu konularda doğru olan her ülkenin kendi risklerini göz önünde bulundurarak bir sağlık politikası geliştirmesi ve rutin aşıların herkese uygulanmasıdır.
Tabii yani bulunduğumuz bölge, coğrafyaya göre bu aşılanma fark ettiriyor anladığım
kadarıyla. Yani işte sarı humma aşı diye bir aşı benim hiç işime yaramadı, hiç yapmadım bugüne kadar, ama işte Brezilya'daki bir hekim arkadaş için en önemli aşılardan biri sarı humma aşısı belki. O bu bölgesellik arz ediyor. Hakeza Avrupa'da da pek çok meslektaşımız verem aşısının tarihini bile bilmiyor belki, ne zaman yapıldığını. Yıllardır kullanılmıyor adamlarda çünkü.
Çocuk felciyle menenjitin bir ilişkilendirmesi olabilir mi?
Yok, tamamen farklı hastalıklardır. Farklı hastalık. Menenjit özellikle 2-3 meşhur işte 10-15-20 tane bakteri, virüs vesaireden olan bir enfeksiyon hastalığıdır. Çocuk felci tamamen farklı bir mikrop tarafından, virüs grubundan bir mikrop tarafından yapılan ve felçle giden bir durumdur. 3-4 formu vardır. Basit grip nezle gibi, basit bağırsak iltihabı gibi başlayan, ancak bir müddet sonra işte kol, bacaklarda işte hangi ekstremiteyi ne tutacaksa, sağı solu neyse, felçle giden, ilerleyici felçle giden bir durumdur. Yani dediğim gibi ilgili bir hastalık değildir.
Hocam şöyle yapalım o zaman, yani biraz da çocuk felci konusunda da girmiş olduk aslında. Bununla alakalı bir kısa bilgi verebilir miyiz?
Şimdi şöyle,
genetik yapısı da var mıdır?
Yok, hiç ilgisi yoktur. Şimdi şöyle, hani az önce bir menenjitle çocuk felci alakası var mı diye bitirmişim. Evet. Hiç alakası yok, onu tekrar vurgulamış olalım. Çocuk felci mikro bir virüs enfeksiyonudur. Ağız yoluyla alınır, genellikle bağırsaklarda çoğalır. Genellikle nezle tarzı bulgular verir. Bazen ishal kusma tarzı bulgular da verir. Hangi sahiplerle olur bu bilmiyoruz, ama bazen işte yaklaşık 200-300 vakada bir de bunların virüs omuriliğe geçer. Orada kasların, İşte böyle kasları inerve eden sinirlerin merkez hücrelerini tahrip eder. Yani biz hareket ederken kas var. Kasa ulaşan sinir var. Sinirin köken aldığı ön boynuz hücreleri var. İşte medulla spinalis dediğimiz omuriliğin. Oradaki hücreleri harap eder ve sinir hücreleri çok büyük oranda rejenerasyon, yenilenme yeteneği olmayan hücrelerdir. Onlar öldü mü ölürler zaten. Böyle olunca çocuk felci yapan mikrop bir yere yerleşip hasar oluşturmuşsa, o sinirin kökünü öldürmüşse, ana motorunu ortadan kaldırmışsa, o kas bir daha ömür boyu çalışmayacak demektir. Ama dediğim gibi çok sık görülen bir durum değildir. Bir de işte memleketimizde maalesef son zamanlarda gene nispeten sık görülmeye başladı bu tip şeyler. İşte aşı yaptıralım, yaptırmayalım, bu çocuk felcesi kötüymüş söylentileri. Bu konuda herkes kendi kararını verebilir doğal olarak. Devlet kimsenin gırtlağını sıkmıyor. İmza atıp bırakıyorsunuz netice itibariyle. Ancak bir çocuk felci olursa eğer, o an iş bitmiştir artık. Zatürre aşısı yaptırmadınız, zatürre oldunuz. Yani tercih etmiyoruz, ama çok korkunç bir durumda değil bizim için. Zatürre her şekilde tedavisi mümkün bir hastalıktır. Menenjit aşısı yaptırmadınız, menenjit oldunuz. Yine tedavisi mümkündür. Bundan kıyas olsun diye söylüyorum. Ama çocuk felci olduysanız ömür boyu işte bir bacağınız yok farz edin. Yani çalışmayan bir bacak. Görüntüsü de maalesef o kadar sevimli, yani hastalığın sevimlisi olmaz muhakkak görüntü olarak, ama bu sevimsiz ötesi bir durum gerçekten. Bu bir. İkincisi olarak Türkiye yıllardır çok emek sarf etti. Özellikle bu çocuk felci aşısı ile ilgili bütün dünya çok emek sarf etti. Yani başka şeyden hiç sevmiyoruz, ama istatistiği maalesef sırf bu herifler adam gibi yaptığı için Amerikan rakamları kullanılıyor bu konuda. Evet. 1912 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam bir çocuk felci salgını oluyor Amerika'da. 21 bin çocuk felci, 6 bin ölüm. 6 bin çocuk ölüyor çocuk felcinden. 21 bin çocuk da felçli olarak kalıyor. Arkasından 52'de bir salgın daha oluyor. Rakamları çok iyi hatırlamıyorum, bu 52'ye ait olan. Öbürü kalmış aklımda da. Ölüm sayısı çok daha. Zaten yazmıyordu dersi okuduğum kaynakta. Ama etkilenen vaka sayısı diyor 27 bin. Arkadaş, bir çocuğun felç olmasını düşünün. 6-7 yaşında bir çocuk artık o bacak tutmuyor. Bitti. O bacak
yıllık
yok.
Bir rakam mı hocam?
Yok, bu bir salgında olmuş. Hayır, belki salgında. Bir ayda, belki bir haftada böyle takır takır olur ve biter arkasından da. Bu kadar geniş bir seri. 1953-54'te Sabin diye bir adam çıkmış, bir aşı yapmış. Çok enteresan da bir hikayesi var. Yaptıktan sonra aşıyı üretiyor. Gerçekten çok etkili bir aşı. Evet. İşte Amerika'yı bırakın. Dünya üzerinde 2013 yılında 80 vaka çıkmış sadece. Dünyada 80 adet hasta. Vaktiyle 20 bin 30 bin felçli vaka sırf Amerika'dan çıkarken dünyada 80'e inmiş. Aşı bu kadar etkili bir aşı. Evet. Neredeyse dünyadan silinip gidecek bir aşı iken maalesef Pakistan ve Afganistan'ın gayretleriyle hala dünyada kalıyor. Aşılama düzgün yapılmadığı için. Yani bir devlet düzeninde çok fazla olmadığı için. Afrika'da da böyle zaman zaman epidemiler görülüyor herhalde ama yani ona ait bir rakam bilmiyorum ama Pakistan, Afganistan şu an merkez. Türkiye'de neredeyse arındırılmış bölge sertifikası almak üzere idi ama komşunuzda bile bir çocuk felci olsa size vermiyorlar bu belgeyi. Hmm. Türkiye birkaç kez böyle direkten döndü. Bir kere Gürcistan vaka çıkardı. Birkaç kez Antep'te bir iki vaka görülmüş idi. Böyle olunca çocuk felcine arındırılamamış olduk. Hikaye şu, Sabin bu aşıyı üretmiş. Aşı çok çok da etkili olmuş. Demişler ki bu senin icadın olan bir şey. Bunun patentini al, para kazanırsın. Hesaplamışlar aşağı yukarı alsa idi. Aşının yapıldığı miktar belli. Adamın şu an cebinde en az 7 milyar doları olacaktı. 7 milyar dolar. 21 katrilyon. Evet. Belki bazı ülkenin bütçesi. İnsanlık kısmı bilmiyorum artık diğer kısımda nasıldı ama insanlık kısmı üst seviyede bir insanmış. Demek ki arkadaş demiş güneş nasıl herkese aydınlatıyor ve güneşin patenti alınamıyorsa bu da insanlığa faydalı bir şeydir. Bunun da alınmamalıdır demiş. Aşı o yüzden çok ucuz ve bol miktarda yapılıp dağıtılabilmiş o gün bugün. Evet. Ama işte 20 bin 50 bin ölümler işte 3-5 binli sakatlıklar olan günlerden.
Tabii istatistik olduğu için bu sadece Amerika rakamı o dediğiniz.
Tabii bütün yani dünyayı dünya vursanız nerelere gelecek. Nerelere gelecek için. Rakam? Bir de maalesef bir takım dinleyenlerimiz niye böyle düşünüyor onu da çok anlamıyorum ama işte efendim bunlar Amerika'nın rakamları. Amerikalılar zaten çok dürüst adamlar değillerdir. Ya bizi kandırıyorlarsa yani bunu diyen arkadaş da konuşurken Amerika'nın gönderdiği telefonu kullanıyor elinde haberi yok. Veya Amerika'nın vermediği ne kullanıyorsunuz? Her konuda itimadınız tam. Çikolatasını yiyorsunuz. İşte bezelyesini tüketiyorsunuz. Yediğiniz ekmeğin buğdayının tohumu oradan geliyor. Elbiseniz oradan geliyor ama aşı oradan gelince bir tereddüt oluyor niyeyse. Yani istese çok daha kolay yollar rahatlıkla bunu satar tabii zaten bu. Tabii. Hani böyle fıkıhta da bir kaide var ya işte aynel yakın bilinen bir şey şüpheyle zahil olmaz diye. Bu ayet şüphe ait bir kanıt var mı? Yok maalesef hurafe başka bir şey değil. Evet. Kötü taraf şu hani çocuğunuza yaptırmadınız. Allah korusun olmaz inşallah da oldu da çocuk felci oldu çocuğunuz. Bu çok büyük size bir zaten o ceza size yeter başka bir cezaya ihtiyaç yok da daha kötü durum şu. Biz aşılama yaparken şahsi aşılamadan ziyade bir de herd immunite diye bir şey vardır. Toplum bağışıklığı sağlanır. Yani bir toplumun kabaca tam rakamını hatırlamıyorum %85 mi %90 mı aşılanırsa o aşı toplumdan kalkar. Yani bütün çocuklar aşılanmış. Hepsi çok güzel antikor üretiyor. Hoş bir tabir değil ama ağızdan damlatılan çocuk felcisi gerçekten çocuğun bağırsaklarında da çoğaldığı için çocuklar yaptıkları kakalarla aslında şehrin mikrop yükünü kırmış oluyorlar. Böyle olunca da ortamda hiçbir zaman aşılanması mümkün olamayan yüz binlerce çocuk var. Lösemi hastaları, diyaliz hastaları, bağışıklık yetmezlikli hastalar, diğer kanser hastalıkları, bağışıklık sistemini baskıdan ilaç kullanan çocuklar bunlar canlı aşı olduğu için bu aşıyı olamıyorlar. Allah korusun çocuk felci mikrobu bunların vücuduna girdiği an çocuk paldırkülür ölüp gidiyor zaten. İşte bu kitleyi korumak için aşı olabilen insanların %100 aşılanması lazım ki aşı olması tıbbi olarak mümkün olmayan insanlar da bundan istifade etsinler diye. Böyle bir salgına sebebiyet verdiniz siz. İşte bir sebepten Pakistan'a gitmiştiniz orada mikrobu kaptınız geldiniz mesela. Bunun vebalinin ne olacağını da bir düşünmek lazım. Evet olmaz olma ihtimali çok düşüktür ama ya ben şu silahı ateş edeyim zaten birini öldürme ihtimalim 1 milyonda 1. Ya ateşleme abicim niye ateşliyorsun o zaman sen bunu?
Ama bir bulmayalım yani.
Bulmazsanız problem yok işte şahsi zevkinizi tatmin ettiniz işte millete karşı biz aşılanmıyoruz
diye. Ateş etmeyelim de bulmayalım yani onu diyorum.
Orada burada da işte biz hiçbir aşı olmuyoruz deyip hani böyle bir ekstralık bir şey varmış gibi yani toplumun dışında bulunma gayreti vardır bazı insanların. Bu sazınızı tatmin edersiniz ama Allah korusun günün birinde o rastgele ettiğiniz ateş birini bulursa bu toplumda binlerce lösemi, diyaliz, kanser hastasının da ölümüne neden olabilir. Hadi çocuğunuzun hesabını zaten siz vereceksiniz o hariç de aşılanmayarak. O yüzden bu aşı konusu belki defalarca tekrar evet, konuşulması
tekrar
lazım. Ayrı ayrı konuşulması lazım ama bir tek şeye dikkat edilmesi lazım. Her ilim dalında işte o ilimin klasik kitapları vardır, hocaları vardır, kurumları vardır. İşte bir yiyecek bile alırken falanca marka olmasına özen gösteriyorsunuz.
Evet.
Giyecek alırken de ya şu marka biraz pahalıdır ama bu markayı 10 yıl giyerim diyorsunuz. Markanın bir güvencesi vardır. Çocuk sağlığı konusunda da Doktor X ile, Doktor Ali ile bilmem kimle iş yapmanın ne kadar mantıklı olduğunu birkaç kere düşünmek lazım. İşte İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Hacettepe Tıp Fakültesi, işte Harvard Medical Institute bir şey diyen yani bir isim söylüyorum size. Bir şey söylüyorum. Bunun dediği diyorum. Maalesef işte bizim dini hassasiyeti yoğun olan insanlarımızın takip ettiği gazetelerden biri çok büyük bir haber yapmış. İşte Amerikalı doktor dedi ki çocuk felci aşısı çok kötü diyen adamın geçmişine bakıyorsun. Adam beyin cerrahı. Bir beyin cerrahı çıkmış, çocuk felci acısı çok kötüdür demiş. Karşılığında Türkiye'de işte 100.000 tane çocuk doktoru çocuk felci acısı iyidir diyor. Siz değildir'e göre amel ediyorsunuz. Ha, haklı çıkarsanız eyvallah ama haksız çıkarsanız herhalde bunun da bir hesabı olacak öbür tarafta.
Hocam peki aşı yapılmış olsa dahi hastalık gene de gelebiliyor mu? Var mı öyle vaka?
Şöyle tek kötü taraf, belki bunu da söylememiz lazım. Unutmuştuk, iyi oldu hatırlattınız. Şimdi aşının koruyuculuğuyla ilgili rakamı hatırlayamıyorum ama %95 %99 mesafesinde rakamlar. Hastalık zaten uzun yıllardır aşılama yapılıyor. Zaten çok çok çok nadir. Evet. Ben çocuk felci hastasını doktor olarak hiç görmedim ama ortaokuldayken ön sıramda oturan arkadaşım çocuk felciydi. Koltuk değneğiyle gezerdi. O yüzden zaten çok azalmış bir hastalığı %95 de eleyebiliyorsa bir aşı, başarı %100 demek oluyor. Evet. Çocuk felci hastalığının iki aşısı vardır. Biri beşli karmanın içinde yapılan inaktif formu, biri ağızdan damla olarak verilen formu. Damla olarak verilen form canlı aşı ihtiva eder, bağırsak bağışıklığını sağlar, toplumu da korur. İki üstün niteliği olan güzel bir aşıdır. Tek dezavantajı, bağışıklık sisteminde yetersizlik olan bir bireye verirseniz kendi elinizle çocuğu hasta etmiş olursunuz. Hmm. Bu ihtimal yaklaşık olarak 1 milyonda 3 olarak hesaplanıyor. 1 milyon çocuğa verirseniz 3 çocukta çocuk felcini tetikleyebilirsiniz. Ama bu rakam hani ne kadar nettir bilmiyorum. Yani ben kitaptan okuduğumu söyledim şu anda. Böyle olduğu için zaten çocuklarda bağışıklık yetmezliği tanısı koyamadığımız ilk aylarda bu aşı özellikle yapmıyoruz. 6. aydan sonra yapıyoruz ki bir çocukta bağışıklık yetmezliği varsa ilk 6 ay bulgu verir. Vermeyeni olmaz mı emin olun, o da 1 milyonda 1'dir. Yani 1 milyonda 1'in yani 1 milyonda 3'üne artık maalesef bu. Yani buna bir şey diyemiyoruz.
Yani rakamlar çok yüksek hocam gene de yani.
Türkiye rakamı, yani 80 milyon kişi yaşadığınızı düşünün, çok kabul edilebilir yani rakamlar.
80'de 1 gibi bir şey oluyor. Yani hepsinin çocuk olduğunu da varsayarsanız.
Yılda 80. Bunların kaçı bağışıklık yetmezdi? Bağışıklık yetmezdi. Türkiye'deki sıklığı 1 milyonda 1 belki. Yani rakamları salladım, böyle bir şey demiyorum. Yani çok nadir anlamında.
Hocam o çocuk felci mevzusu adı üstünde olduğu için çocukla alakalı bir yaş sınırlaması var değil mi hocam? Yani yetişkinde falan bu rahatsızlık.
Ha, ona ait fikrim yok. Yani mantıken polio virüs şu olabilir. İnsanlar çocukluk çağında bu hastalığı ya aşılanır ya geçirir. Ya geçirir, bağışıklığı onu yener, problem yaşamaz. Ya da işte bu sekelli kalır ama neticede bağışıklık gelişir. Buna karşı böyle olunca hani belli bir yaştan sonra görülmüyor olabilir. Hani yetişkinler çocuk felci oluyor mu hiç merak etmedim bugüne kadar. Ama bir ara bakarım.
Peki hocam. Hocam demin ilk bölümde sormaya çalışmıştım. Araya devam edelim demiştiniz. Yeni doğanda ya da 1 yaş altı çocuklar için kasık fıtığı oluşur mu? Biraz daha genişletelim. Boyun fıtığı ve diğer fıtıkları da varsa onları da
aslında
katarak.
Aslında hocam genişletmeyelim, bilakis daraltalım. Burada mesela şu tamamen isim benzerliğinden kaynakta diyor. Hani bizim en çok sorulan soru odur herhalde bu radyo programı boyunca. Hepatit hastalığı sarılık yapar. O yüzden hepatit mikrobunun yaptığı hastalığa sarılık da denir halk arasında. Evet. Yeni doğanlarda da sarılık diye bir hastalık vardır ama alakası, ikisi de ciltte sarılık yapar doğru ama biri mikrobik bir hastalıktır, biri metabolik bir hastalıktır. Hiç alakasız iki hastalıktır yani. Burada da bu fıtık mevzu böyle düşünülmelidir. Fıtıklaşma terimi hani Türkçedeki bir kelime neticede, her yerde kullanılabilir bu. İşte araba tamircileri de fıtıklaşmadan bahsedebilir. İşte koltuk döşemecisi de fıtıklaşmadan bahsedebilir. Şöyle düşünün, evinizdeki gergin koltuğunuzun üzerine bir bıçakla ufak bir kese attınız. İçerideki sünger, elyaf neyse dışarıya doğru çıkar. Eğer o bütünlüğünü koruyorsa, hani parça parça çıkıp düşmez ama bütünlüğünü korur vaziyette ucunu dışarıya doğru gösterir. Bu fıtıklaşmadır. Bu eğer omurgada omurgayı oluşturan kemiklerin arasındaki süspansiyon vazifesini gören disklerin dışarıya doğru böyle bir tabiri caizse fırtlamasıyla oluşan şey ise omurganın fıtığıdır, disk hernisidir. Boyunda olur. Ya da belde olur. Bel fıtığı ya da boyun fıtığı olabilir bunun adı. Evet. Bu bir hastalıktır. Kasık fıtığıyla veya göbek fıtığıyla hiç alakası yoktur. Ama fıtık fıtıktır. Mekanizma aynı. İkinci hastalık, göbek fıtığı ve kasık fıtığı, bunlar birbirinin akrabası olan hastalıklar. Karın içindeki organları bir kese halinde sarar vücut. Bunu da dışarıya doğru koruma altına alır. Eğer bunu saran zarlarda bir defekt, bir zafiyet varsa karın içindeki organların dışarıya doğru uçlarının çıkması demektir bu. Kasık da olursa kasık fıtığı olur, göbek de olursa göbek fıtığı olur. Göbek fıtığı çocuklarda sık görülür. selim bir tablo olarak. Ama hastalık olarak genellikle çok çok nadirdir. Zayıflıktan olup belli bir kas düzeyine, belli bir kiloya ulaştığında kendiliğinden düzelir bunlar genellikle. Ameliyat gerektiren göbek fıtığı çok fazla görmeyiz. Ama kasık fıtığı, bir de göbek fıtığı dediğim gibi ameliyat gerektiriyorsa olur ve biter mesela. Kasık fıtığı çok böyle değildir. İlerleyen yeni doğan döneminde de olur, ilerleyen yaşlarda da olur. Hı hı. Olduğunda özellikle yeni doğan 3-5-7-10 günlük bebeklerde, kız çocuklarda mesela yumurtalığı da peşinden sürükleyip o verinde bu fıtığın içinde boğumlanıp ölümcül bir hastalık haline geldiği, şu hastanın hayatını kurtarsanız bile, ameliyatta buna vesile olsanız bile, yumurtalığın kendi kendine öldüğü, o yumurtalığın iş görmediği durumlar da olur. Bir de çok daha nadir görülen bir durum olarak, cinsel gelişim kusurlarının bazılarında dış görünüm ile iç görünüm farklıdır. Kromozom yapısı ve genital organları, iç organları tamamen erkek olup dışı dişi gibi gözüken ya da iç genital organları dişi olup dışı erkek gibi gözüken insanlar da olabiliyor. Bunların da bazıları kasık fıtığı ile başlayabiliyor. Kasık fıtığının evet, böyle iki tane önemli durumu var. Genellikle aile bize gelir, kendi söyler, hocam bizim çocuk dün çok ağlıyordu ya da çok kustu ya da işte kabızdı, kalka yapmak için çok kıvranırken kasığında fındık gibi bir şişlik gördük. Hekim arkadaş görür, cerrahlar bazen bir tek muayeneyle de tanı koyabiliyor ama bazen bir ultrasonografi istiyorlar. Ultrasonda işte fıtık kesesi görüldü, defekt izlendi, şu kadar santim, bu kadar milim, içinde yağlı dokuyu da sürüklüyordu gibi ifadelerle bir rapor yazar. Bakan cerrah arkadaş işte çocuk cerrahı, genel cerrahı yaşına göre eğer ameliyat olması gerektiğine kanaat getirir ise süratle kasık fıtığında mümkün olan en kısa zamanda ameliyat edilmesi gerekiyor. Evet. Çünkü geçen günler risk ihtiva edebiliyor, risk ifade edebiliyor. Oraya çıkan fıtık kesesi materyali kendi etrafımda boğumlanıp hayati tehlike içeren bir ameliyat gerektirir hale gelebiliyorlar. Yoksa basit ve normal zamanda elektif şartlarda ameliyat edilmiş bir fıtıktan hiçbir zarar gelmiyor. Son derece basit bir ameliyat.
Evet. Hocam son olarak grip adı altında olan hastalık çocuklarda tehlike boyutu nedir? Çocuklarda nasıl olur? Yani gripin aslında biz hafife alıyoruz ama gripin Türkiye'deki
şimdi Tamer hocam,
araç kazalarından daha fazla da bir ölüm oranının olduğu da söyleniyor diye bir yerde bir
yok,
okuduğum
biz
var ama.
Biz gene de hafife alalım. Öyle çünkü mi? Ağrı almaya kalktık mı bedelini daha ağır ödüyoruz. Daha önceki kuş griplerinde, domuz griplerinde gördüğümüz gibi memleket meselesi haline geliyor.
Ben enfeksiyonlar için konuşuyorum bunu.
İşte yok, hepsi için böyle.
Öyle mi?
Şimdi şöyle, bir kere grip, nezle, soğuk algınlığı, işte yapan enfeksiyon etkenlerin adlarıyla influenza, şu bu. Bunları hani daha doğru düzgün bir terminolojisi bile oluşmuş değildir. Hani grip nedir, nezle nedir deseniz, soğuk algınlığı deseniz 100 ayrı tarif görebiliyorsunuz.
Evet.
İşte ateşi olana bu denir, olmayana bu denir. İşte etkeni viral olana bu denir, bakteriyel olana şu denir gibi birçok tarifler yapılmış. Ayrıca biz bunları bir de o tuttuğu bölgeye göre farenjit, larenjit, tonsilit falan da diyebiliyoruz. Üst solunum yolu enfeksiyonların hepsini bu grupta değerlendirebiliyorsunuz. Ama bunlara basitçe soğuk algınlığı demek belki biraz daha, hani hepsine soğuk algınlığı diyelim, mesele bitsin.
Gripin bir kelime anlamı açıklaması var mı?
Nedir? Bildiğim kadarıyla yok. Bildiğim
yani kadarıyla nereden yok. Gelmiş bu isim, ben de merak ettim.
Grip damla anlamına geliyor galiba tanım olarak. Hani damla yolu buluşu belki öyle bir alaka olabilir ama şu an ürettim evet. Sadece bilmiyorum, buna ait bir fikrim yok. Neticede bunların hepsi üst solunum yolu enfeksiyonu tablosudur. Bunlar genel itibariyle herkesin bildiği gibi ateş, kırgınlık, halsizlik, burun akıntısı, burun tıkanıklığı, öksürük, baş ağrısı, genel durum bozukluğu, kas eklem ağrıları, halsizlik gibi tablolarla kendini gösterir. Burada önemli olan nokta şu: bunu yapan etken bir virüs müdür, bir bakteri midir? Bakteri ise çok muhtemelen antibiyotik kullanmanız gerekir. Kullanmamanız halinde düzelme beklenmez. Durum ilerler, belki kendini sınırlayabilir ama bu bazen bedeli daha ciddi hastalıklarla da bitebilir. İkinci durum olarak da gripmiş gibi başlayan hastalıklara bakmak lazım. Menenjitlerin tamamı hastalığın ilk birkaç günü hafif ateş, hafif kırgınlık, halsizlik, baş ağrısıyla başlar. Bunu grip mi menenjit mi ayırmak mümkün değil, ancak beklediğinizde evet, görüyorsunuz. Ciddi bir hepatit B enfeksiyonu böyle başlayabilir. Zatürrelerin tamamı böyle başlayabilir. O yüzden gripmiş gibi başlayıp ilerleyip daha sonra hayati bir organı ciddi bir şekilde etkileyebilecek bir süreci iyi takip etmek lazım.
Evet.
Griplerde panik yapmayalım ama uzamış şikayetleri de ciddiye alalım. Griptim, öksürüyordum. 3 aydır hala öksürüyorum. Yani orada bir dur arkadaş, grip niye 3 ay öksürsün?
Evet.
Bu ilerledi, belki bir sinüzit tablosuna, belki bir akciğer enfeksiyonuna dönüştü.
Hı hı.
Griptim, ateşim vardı, geçer diye bekledim. 8 gündür ateşim 40 derece. Yani senin menenjit olmadığını kimse iddia edemez. tetkik alarak bakılmak gerekir bu manada. Evet. Grip şikayetleri beklenti süresinde ve beklenen şiddetin üzerine çıkmayacak şekilde olup geçiyorsa endişe etmeye mahal yoktur. Hı. Çok çok büyük oranda viral enfeksiyonlardır. Eski adamlar çok güzel söylemiş. İlaç alırsanız 7 gün sürer, almazsanız 1 hafta sürer. Evet. Yani ilaç kullanarak hiçbir yere varamazsınız. Semptomatik tedavi dediğimiz durum esastır. İstirahat, bol sulu gıda tüketmek. Artık bilmiyorum, kerameti kendinden menkul işler de vardır. İşte tavuk suyuna çorba falan ne işe yarıyor çözebilmiş değiliz ama en azından hasta kendini iyi hissediyor. İşte bir yakını kendine tavuk suyuna çorba yapıp getiriyor. Morali düzeldiğinden düzeliyor herhalde orada da. Doğru. Basit ağrı kesicileri, basit grip ilaçları bile ezbere kullanılmam. Hadi ağrı kesici belki kullanılır da grip ilaçları bile ezbere kullanılmamalıdır. Onların da bazen ciddi yan etkilerini görebiliyoruz çünkü. Ama onun dışında endişe edecek bir durum değildir.
Yani gribel enfeksiyonlara yakalandığında genelde doğal yöntemler bu işte etkili oluyor.
İspatlanmış tek durumdur diyelim. Bir de işte bol sulu gıda tüketmek nispeten şikayetleri azaltmaktadır.
Hocam, programımızın da sonuna geldik. Bunlarla karışan hastalıklar var mıdır? Çocuk felciyle, menenjitle alakalı olarak.
Tabii şimdi bunu da belki baştan söylememiz gerekiyordu. Hani bir çocuk ateşi var, baş ağrısı var, kusması var, direkt menenjittir deyip kestirip atmak da doğru değil. Çünkü sinüzitlerin tamamı da bu tabloyla gelebiliyor. Kulak iltihaplarının, bademcik iltihaplarının, boğaz iltihaplarının bir kısmı da bu tabloyla gelebiliyor. Hatta eski bir tabir var, meningismus diye. Hani menenjit değil ama menenjit benzeri bulgular yapan hastalıklar demek. Evet. Hani bu yüzden biz bilgi vererek insanları aydınlatalım istedik ama korkuya da sevk etmiş olmayalım. Her halükarda hani her baş ağrısı, kusma bir aradayken menenjittir demek değil. Bu menenjitle karışan çok miktarda hastalıklar var ve bir de aynı tabloyu yapan hastalıkları yan yana koyduğunuzda en az çıkanı menenjittir bunların. Aynı klinik tabloyu veriyorsa büyük ihtimalle sinüzit, tonsilit daha çok çıkacaktır. Nadiren de menenjit çıkabilir bu tablonun altından. Çocuk felci için böyle bir şey söyleyemeyeceğim. Devlet hala çok sıkı takip ediyor. Akut flask paralizi deniyor bunlara. Yani aniden gelişmiş gevşek felçler. Hani bunlar neden olur? Mikroptan mı olur? İlaç etkilerinden olabilir mi? Nörolojik hastalıklardan olabilir mi diye çok sıkı bir takip sistemi var. Dönem dönem bize, hatta haftada bir neredeyse yazı gelir, işte hiç gördünüz mü akut flask paralizi diye, sağlık müdürlüğü biz doldurup yollarız onu, işte vaka vardır yoktur diye, kızamık ve bunun için özellikle, ama buna tablo neredeyse hiç görmedik çok şükür. Daha çok nörolojik hastalıkların devamı olarak belki görülebilir ama onlar da zaten tanılı hastalar olur. Yani doğduğundan beri nörolojik olarak problemli, oturamayan, yüremeyen, kalkamayan bir kuzuda bir de bir ekstremitenin bir işte uzvun artık çalışmamaya başlamış olması zaten aile anlar. Burada bir çocuk felci midir sorusu zaten gündeme gelmez genellikle.
Evet. Hocam, bir genel bilgi olması açısından soruyorum. Dünya genelinde çocuk hastalıklarının takibi konusunda devletimizin uyguladığı politikalarda, yani sıralama kaçıncıdadır?
En iyilerden biriyizdir tahmin ediyorum. Bulunduğumuz coğrafyanın eseri olarak şimdi şöyle, önemli olan bir, kaç çocuk doğuyor, bunların kaçı ilk bir ayda ölüyor, kaçı ilk beş yaşta ölüyor gibi istatistiklere bakılıyor bundan. Anne bebek ölüm oranları mesela bütün dünyada en geçer akçedir. Siz istediğiniz kadar işte petrol zengini olun, trilyon dolarınız olsun, 100 kadının 15'i doğum sırasında ölüyorsa siz gerinin gerisi berbat bir ülkesiniz demektir bu. Yani ölçülebilirliklerde bu işe çok önem veriliyor. Rakam olarak şu an tek tek rakamları söyleyemem ama bu ölçülen en önemli parametrelerde yıllar içinde biz sürekli hoplayıp zıplayıp yukarı gidiyoruz çok şükür. Yani niyeyse medyada bunlar gündeme gelmez. Medyada milli futbol takımının geldiği yer genelde konuşulur. Onlardan çok çok iyi durumdayız. Yani her senede ileriye doğru gidiyoruz çok şükür. İşte bebek ölüm oranları, yeni doğan ölüm oranları, anne doğumda ölüm oranları gibi istatistiklerimiz çok iyi durumda. Ama daha yapacak çok şey var ama en azından sisteme oturttuk. Bundan sonra hani aileler biraz duyarlı olursa, hekim arkadaşlarımız işlerini düzgün yaparlarsa, devlet üstüne düşeni yaptı işin doğrusu. Yani kurumsallaşma manasında, ilaca erişim konusunda, doktora erişim konusunda artık bir kısmını yapamıyorsunuz. Geniş bir coğrafya, burnumuzun dibinde neredeyse her ülkede savaş var, kıtlık var, göç varsa o var. Bu kadar tuhaf bir coğrafyada bu kadar iyi istatistik çıkar. Ama mesele şu, mesela işte bizde kızamıktan ölümü bırakın, kızamık görmüyoruz bile çok şükür. Çocuk felci, aşılama düzgün yapılmış, görmüyoruz çok şükür. Ama farklı sebeplerle yine çocuklarımızı kaybediyoruz. Bu Avrupa'da da böyle. Avrupa en önce açlıktan, beslenme yetersizliğinden ölümleri elemiş, bitirmiş. Güzel. Sonra işte enfeksiyonları bitirmiş. Ama şimdi adamın başında 3 tane büyük bela var. Bir ikisi engel olunamayan şeyler. Ev kazaları ve kanserlere bağlı ölümler. Maalesef hiçbir aşama kaydedemedik. Ama daha büyük bela var adamın başında. Obezite. Eskiden açlıktan ölen şu kadar adam vardı. Şimdi tokluktan ölen bu kadar çocuk var. Ha, bunlar çocukken ölmediği için iş ileriye doğru yansıyor ama direkt ömrü kısaltıyorsunuz. Bunun 2 kere 2 4. Göbek çevresi ölçerek konuşuyor işte dahiliyeciler. Göbek çevreniz şu kadar santim, siz iyisiniz. Bu kadarsa risklisiniz. Bu kadarsa çok risklisiniz. Tabiri caizse göbek bir santim geliştikçe adama ömrü 6 ay kısalıyor ortalama beklenti olarak. Böyle olduğu için yani toplumlarda bu mücadele hep devam edecek. Şey, açlığa karşı şükür beslenme yetersizliğini eledik. Enfeksiyonların çoğunu bitirdik ama biz de bundan sonra işte kanserlerle, ev kazalarıyla ister istemez obeziteyle uğraşmaya başlayacağız. O yüzden aşılama konusunda çok duyarlı davranıyor insanlar. İşte temizliğe çok dikkat ediyor. Mikrop kapmasını da çok istiyor. Sonra da gözünden sakınıyor. Şey, yemiyor, yediriyor, içmiyor, içeriyor. Çocuk evet. Obez oluyor. Onu da yapmamak lazım. Kaş göz işine dikkat etmek lazım.
Eyvallah hocam. Hocam çok teşekkür ederiz.
Estağfurullah, biz teşekkür ederiz.
Bu haftalıkta Bir Nefes Saat programının sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek dileğiyle inşallah.